Ayrım 18, Kontur Gerilla 1, Teorisi, Ferit İlsever, sayfa 278. 14. Tehdide karşı alınması gereken tedbir ve tertiplere ait temel prensipler. A. Mevcut her türlü olanakları kullanarak bölgenin tümünü kapsayan süratli, yaygın, güvenilir bir istihbarat ağı kur ve çalıştır. B. Silahlı kuvvetler istihbarata karşı koyma, emniyet ve işbirliği talimatı 33.5'i noksansız ve tam olarak uygulayarak boşluksuz bir istihbarata karşı koyma faaliyetini tesis ve idame ettirir. C. 1973 yılı istihbarat planında aşırı sol ile ilgili olarak tespit edilen EBU'ları esas alarak toplama planını hazırla ve çeşitli kaynak ve vasıtalardan alınan haber ve bilgileri en iyi şekilde değerlendirerek zamanında icra organlarına ve ilgili diğer kuruluş ve makamlara intikal ettir. Zaman ve yerinde yapılmayan bir istihbaratın değeri yoktur. D. Bölge etüdünü en kısa zamanda hazırla, bölgenin coğrafi yapısı ile meteorolojik koşullarını, politik, sosyoekonomik, kültürel durum ve sorunlarını, iç güvenlik, gerilla ve karşıt gerilla harekatı yönünden olumlu ve olumsuz yönleriyle değerlendir. Yapılacak plan ve çalışmalar ile uygulanacak operasyonlarda bu dokümandan azami derecede yararlan. E. Bölge halkının gerilla ve karşı gerilla harekatı yönünden durum ve temayülleriyle gerilla kuvvetleri tarafından yöneltilecek propaganda ve diğer psikolojik harp faaliyetleri üzerinde önemli dur. Karşı propaganda ve psikolojik harp faaliyetlerini ilgili tüm kuruluş ve makamlarla koordine ederek müştereken tespit et ve uygula. Uygulamaya yardımcı ol. E. Bölge halkı ile ilişkilerde halkın destek ve sempatisini sağlayacak çaba ve faaliyetlere önem ver ve bu konuda sağlanacak avantajları değerlendir. G. Aşağıda yazılı şahıs ve yerler üzerine devamlı kontrol tesis et. 1. Şahıslar. A. Gerilla örgütleri mensupları, örgütün militan ve yardımcı üyeleri. B. Anarşist örgüte mensup şahısların akraba ve dostları. C. Anarşist örgütleri destekleyen şahıs ve örgütler. D. Bölgede çeşitli nedenlerle firarda bulunan kanun kaçakları. E. Kaçakçılar, önem özellikle silah ve mühimmat kaçakçıları. F. Çeşitli nedenlerle hükümete ve mevcut otoriteye karşı olan şahıs ve gruplar. G. Bölgeye çeşitli sebep ve şekillerle çeşitli kimlikte giriş ve çıkış yapan yabancı ve yerli şüpheli şahıslar. H. Bölgede gizlenme olanakları fazla olan dağlık ve ormanlık bölgelerde, münferit ev ve benzeri yerlerde geçici veya devamlı olarak oturan şahıslar, gezici aşirat, göçer ve benzerleri. I. Diğer şüpheli şahıslar. 2. Yerler. A. Dağlık ve benzeri arızalı arazilerde mevcut mağara tünel oyuklar, B. Geçit boğaz ve gedikler, C. Akarsular üzerinde bulunan her türlü geçit yerleri, kayıkla, atla, yaya ve köprüler. D. Ormanlık ve benzeri örtülü bölgelerde gizlenmeye müsait yerler. E. Maden ocakları ve benzeri yerler. F. Kom, mezra, yazlık, yayla ve bağ evleri. G. Kritik bölgelerdeki köy ve çiftlikler, münferit evler. H. Sanayi ve tarım işçisinin toplu olarak çalıştığı bölgeler. I. Tarihi kalıntı ve harabeler. K. Herhangi bir sebeple terk edilmiş kullanılmayan binalar. H. Siyasi mahkumların bulunduğu ceza ve tutuk evlerine mahkumları kaçırmak maksadıyla yapılacak bir saldırı veya içten anlaşarak kaçırılma ihtimallerini dikkate alarak mer'i mevzuat ve verilen emir ve direktifler çerçevesinde cezaevlerinde her türlü emniyet ve koruyucu tedbirleri aldır ve tedbir ve tedbirlerin uygulanma derecesini kademeli olarak kontrol et. İ. Bölgede sabotajlara karşı hassas ve hedef olabilecek askeri ve sivil tesis ve benzeri yerleri tespit et, mevcut korunma tedbirlerini incele, tesisin korunmasından birinci derecede sorumlu makam ve kuruluşlarla koordine ederek mevcut boşlukları mer'i mevzuat çerçevesinde ek tedbirlerle takviye et veya takviye edilmesini sağla, tespit edilecek önceliklere göre. K. Bölgede suikast yapılması veya kaçırılması muhtemel kritik personele önemine göre öncelik ver ve ilgili kuruluşlarla koordine ederek korunma tedbirlerini al veya bu tedbirlerin alınmasına yardımcı ol. L. Bölgede mevcut silah, mühimmat ve benzeri kritik ve önemli malzemelerin muhafaza veya depo edildiği yerlere dıştan yapılacak bir saldırı ile içten yapılacak anlaşmalı hareketlere karşı alınmış tedbir ve tertipleri bir kez daha gözden geçir ve yapılacak değerlendirmeye göre gereken ek tedbir ve tertipleri al. M. Bölgede mevcut özellikle saldırılar için hassas ve kritik karakolları tespit et, mevcut durum, koşullar, tehdidin çap ve önemini dikkate alarak koruyucu emniyet tedbirlerini noksansız al ve personeli bu konuda uyar ve eğit. Provalar yaptır. N. Bölgede silah, mühimmat, giyecek maddeleri, depo edilecek yerleri tespit et ve devamlı kontrol altında bulundur. İstihbarat, devriye, pusu. O. Bölgede öğrenci, işçi, köylüler arasında yapılacak tahrikler sonucunda hükümet otoritesine yönelecek saldırı ve tehditlere karşı önceden bilgili, hazırlıklı olmaya çalış. İstihbarat ve istihbarata dayanan hazırlık. Ö. Grev, lokavt, işgal, boykot, gösteri ve benzeri faaliyetlere karşı mer'i mevzuat çerçevesinde gerekli tedbir ve tertipleri ilgili diğer makam ve kuruluşlarla koordine ederek al, uygula ve hareketin ideolojik yönü üzerinde önemli dur. P. Bölgede muhtelif alternatifleri dikkate alarak alarm, savunma, önleme ve taarruzi operasyon planları hazırla ve bu planların uygulama olanağını eğitim, tatbikat ve provalarla tespit et, varsa mevcut boşlukları doldur. R. Bölgede muhtemel gasp ve soygunların yapılacağı bölge ve tesisleri tespit et ve devamlı kontrol ve muhafaza altında bulunduracak tedbir ve tedbirleri al. Müdahale ve önleme planları hazırla. S. Sınırlardan her türlü giriş ve çıkışların önlenmesi için gerek sınır hattında, gerekse derinlikte ilgili kuruluşlarla koordine ederek her türlü tedbir ve tertipleri al. Sınır kapılarını kontrol altında bulundur. Kanunsuz geçiş yaparken veya geçiş için teşebbüs ederken yakalanan her şahıs, yanında ve üzerindeki dokümanlar üzerinde önemli dur. Sorgulamada elde edilen bilgilerle ele geçirilen malzeme ve dokümanlardan sağlanan bilgileri değerlendir ve zamanında ilgili kuruluşlara intikal ettir. Ş. Her an kullanılmaya hazır, ateş ve hareket kabiliyeti üstün, çok iyi eğitilmiş ve disipline edilmiş, bölgenin arazi ve iklim koşullarıyla görevin özelliğine uygun olarak lüzumlu silah, teçhizat, gereç ve vasıtalarla teçhiz edilmiş, çevik bir kuvveti hazır bulundur. Manga, bölük çapında. T. Gerilla ve karşı gerilla stratejisi, taktik, teknik, usul ve metodlar üzerinde ayrıntılı ve noksansız bilgiye sahip ol ve bu konularda personeli yeterli seviyede bilgili kıl. U. Bölgede devamlı ve güvenilir bir muhabere sistemi, telli, telsiz, atlı, motorlu, yaya, haberci ve çeşitli işaretler kur ve çalıştır. V. Karşı gerilla harekatının ihtiyaçlarına cevap verecek, bölgenin coğrafi yapısı, iklim koşulları, mahalli destek olanaklarını dikkate alarak basit elastiki uygulama kabiliyeti olan bir lojistik destek sistemi kur ve çalıştır. Noksanları zamanında tespit et ve teklif et. Y. Konu ile ilgili mevcut her türlü döküman, kanun, tüzük, talimat, talimname ile verilmiş emir ve direktifleri toplu olarak el altında bulundur. Ast kademelere öğret. Burada bir tablo var. Bu tablonun en başındaki kutuda Türkiye'deki komünist faaliyetin başlangıcı ve gelişimi 1908-1925 devresi. Bu kutudan 4 ayrı kutuya çıkış yapılıyor. Almanya'dan, Fransa'dan, Rusya'dan ve iç faaliyetler olarak. Almanya'dan kutusundan alta doğru gidiyoruz. Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist Partisi Berlin 1919. İkinci kutu, Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist Fırkası İstanbul 1919. Buradan Aydınlık Çevresi, buradan da iki kutu, Aydınlık Dergisi ve Orak Çekiç Dergisi. Fransa'dan kutusu Doktor Şefik Hüsnü Deymer'e gidiyor. Doktor Şefik Hüsnü Deymer, Aydınlık kutusunun altındaki Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist Fırkası İstanbul 1919'a gidiyor. Rusya'dan kutusu Mustafa Supi'ye gidiyor. Mustafa Supi'den Türkiye Komünist Partisi Bakü 1920 ve buradan iki kutuya çıkış yapılıyor. Aydınlık çevresine ve illegal Türkiye Komünist Partisi TKP 1925'e. İç faaliyetler kutusundan ikinci kutu Açık Türkiye Komünist Fırkası Ankara 1920, buradan Yeşil Ordu Ankara 1920, buradan Gizli Türkiye Komünist Partisi Ankara 1920, burada bir boşluk İstanbul 1920 ve kalıntılar, oradan da en son kutu olarak Türkiye Halk İştirakiyun Ankara 1920 kutusuna çıkış yapılıyor. İkinci şema. Burada İllegal Türkiye Komünist Partisi TKP 1925 en tepedeki kutu. Bu kutudan soldaki alttaki kutulara geçiliyor. Birinci kutu TKP Dış Bürosu Şefik Üslü Deymer Moskova. Buradan TKP Dış Şefik Üslü Deymer Berlin. Buradan TKP Dış Bürosu Şefik Üslü Deymer Paris 1939. Buradan TKP Dış Bürosu Jön Türkler 1949 ve en son kutu TKP Dış Bürosu Zeki Baştımar Doğu Berlin. Ortadaki kutular şu sırayla gidiyor. 1940-1950 yıllarındaki cephe faaliyetleri. 1. Kutu Faşizm ve Vurgunculuk Aleyhinde Geniş Cephe Birliği. Buradan Türkiye'yi Sovyetler yanında harbe sokma, Sovyet dostluğu aşılama kampanyası. Bunun altındaki kutu iktidar partisine ve halk evlerine sızma çabaları. Bunun altındaki kutu ileri gençlik birliği. Altında Türkiye Gençlik Birliği. Altında İstanbul Yüksek Tahsil Gençliği Derneği. Altında işçileri tek cephede toplama faaliyetleri. Onun altında İnsan Hakları Cemiyeti. Onun altında İleri Demokrat Cephesi. Ve en alttaki kutu Türk Barış Sevenler Cemiyeti. Sağ tarafındaki kutular şöyle. TKP'nin legale çıkış denemeleri. Altında Türkiye Sosyalist Partisi Esat Müstecaplıoğlu 1946. Onun altında Türkiye Sosyalist Emekçi ve Köylü Partisi Şefik Üslü Deymer ve en altta 1946 Vatan Partisi Doktor Hikmet Kıvılcımlı 1954. Ek 2. ST-3115, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sahra Talimatnamesi, Gayri Nizami Kuvvetlere Karşı Harekat. TCMSB Kara Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı Ankara, 25 Mayıs 1964, OPS 2.üst.1708-74-64, MR.TA.KRL, Konu ST-3115 Gayri Muntazam Kuvvetlere Karşı Harekat, Başemir. 1. ST-3115 Gayri Nizami Kuvvetlere Karşı Harekat Talimatnamesi çıkarılmıştır. 2. Bu talimnamenin yayınlanmasıyla beraber uygulanmaya başlanacak ve 1958 basımlı ST-3115 hava indirme taarruzuna, gerilla faaliyetlerine ve sızmaya karşı harekat talimnamesi yürürlükten kaldırılacaktır. 3. Bu talimnamede kendiliğinden değişiklik yapılamaz. Gerekli değişiklik ve düzeltmeler Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nca emredilir. 4. Talimnamenin baş tarafına konan boş sayfelere uygulama ve denetlemeler esnasında lüzumlu görülecek değişiklik ve düzeltmeler not edilecek ve bu notlar 5. maddede istenilen teklif ve mütalalara esas teşkil edecektir. 5. Uygulama ve denetlemelerden doğacak teklif ve mütalalar her yıl Ekim ayında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ulaştırılacaktır. Ali Keskiner, Orgeneral, Kara Kuvvetleri Komutanı. İmza. 1. Bölüm 1. Maksat ve Şümul. A. Bu talimname başlıca görevi gayri nizami kuvvetleri ortadan kaldırmak olan muhtelif muharip sınıf komutanları ile karargahlarına kılavuzluk eder. B. Talimname teşkilatlı gerilla birlikleri ile yeraltı unsurları ve bunları destekleyenlerden mürekkep gayri nizami kuvvetlerin mahiyetini, büyük çapta teşkilatlı gayri nizami kuvvetleri faal veya soğuk harp durumlarında imha için kaydı olarak sivil makamlarla işbirliği yapan muhtelif muharip sınıflara mensup kuvvet tarafından kullanılacak teşkilat, eğitim, taktik, teknik ve usulleri incelemektedir. C. Bu harekata gayri nizami kuvvetin ya tek düşman olarak ortaya çıktığı ya da nizami harekatı sevk ve idare eden muntazam askeri kuvvetlerin geri bölgelerini tehdit ettiği durumlarda ihtiyaç duyulur. D. Bu talimnamede ele alınan hususlar hem nükleer hem nükleer olmayan harpte uygulanır. 2. Terimler. A. Gayri nizami kuvvetler, gayri nizami faaliyetler ve gayri nizami kuvvetlere karşı harekat gibi müşterek deyimlerde kullanılan gayri nizami terimi, her tipten gayri nizami kuvvetleri ve gayri nizami hareketi anlatmak için kullanılmıştır. Gerilla, çeteci, asi, yıkıcı, mukavemetçi, tetişçi, ihtilalci ve benzerleri personel teşekkül ve usulleri içine alır. B. gayri nizami faaliyetler mahalli hükümeti veya işgal kuvvetini ortadan kaldırmak veya nüfuzunu kırmak maksadıyla çoğunlukla yerli halk tarafından idare edilen ve esas itibariyle gayri nizami topluluklar ve tedbirlerden faydalanan askeri, politik, psikolojik ve ekonomik mahiyette hareketleri ihtiva eder. 3. Temel hükümler. A. Gayri nizami bir kuvvet, mahalli bir hükümete karşı bir bölge halkının bir kısmı tarafından girişilen bir mukavemet hareketinin dış belirtisidir. Bu bakımdan gayri nizami bir kuvvetin genişlemesi ve faaliyetlerini devam ettirebilmesi, bu kuvvet bir dış devletten destek de alsa halkın göstereceği desteğe bağlıdır. B. Teşekkül safhasındaki bir gayri nizami kuvvet, kanuni zorlayıcı tedbirlerin kullanılması ve mukavemet hareketini doğuran faktörlerin ortadan kaldırılması ile bertaraf edilebilir. Gayri nizami kuvvet bir defa teşekkül ettikten sonra artık bu gibi tedbirlerle bertaraf edilemeyecek kadar kuvvetlenmiş demektir. Gayri nizami kuvveti bir askeri birlik gibi kendisinden daha güçlü bir kuvvet imha edebilir. Fakat kendisini doğuran esas sebepler ortadan kaldırılmaz veya hafifletilmezse, mukavemet hareketi bu şekil faaliyetin askeri bakımdan mümkün olacağına kâni bulunduğu anda gayri nizami kuvveti yeniden teşkilatlandırır. C. Gayri nizami kuvvetlere karşı harekatın nihai hedefi, gayri nizami kuvveti ortadan kaldırmak ve baş kaldırma hareketlerini önlemektir. Bu hedefe ulaşmak için aşağıdaki görevlerin yerine getirilmesi icap eder. 1. Gayri nizami kuvvet hakkında teferruatlı doğru ve taze bilgi sağlayacak verimli bir istihbarat sisteminin kurulması. 2. Gerilla unsurlarının birbirlerinden, mahalli halk içindeki destek üslerinden, yeraltı unsurlarından ve himaye eden devletten maddeten ayrılması. 3. Gayri nizami kuvvet unsurlarının münferit üyeleri kandırıp, ayırma, teslim olmaya, zorlama ve öldürmekle imhası. 4. Gayri nizami kuvvetin ayaklanmasını önlemek için halk içindeki muhtelif unsurların siyasi, ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarını karşılama ve ideolojik telkin. D. Harekat prensipleri. 1. Her seviyedeki askeri ve sivil gayretin idaresi askeri veya sivil yetkili tek makama verilir. 2. Askeri faaliyetler. Özel olarak belirtilmiş bedeni haklar, hürriyetler ve gayelerle bağdaşık olarak yürütülür. 3. Harekat çoğunlukla taarruz harekatı şeklinde planlanır. 4. Polis, muharebe ve sivil faaliyetlerle ilgili harekatı hep birlikte yürütülür. 5. Gerilla unsurlarına karşı kullanılacak özel görev kuvvetleri bu unsurlardan daha üstün bir tecavüz gücüne ve hareket kabiliyetine sahip olacak şekilde teşkil edilirler. 4. Mukavemet için ideolojik esaslar. A. Büyük çaptaki mukavemet hareketlerinin temel sebebi, halkın bir kısmının yürürlükteki politik, sosyal veya ekonomik şartlardan, gerçek, hayali veya kışkırtılmış memnuniyetsizliğinden doğar. Bu memnuniyetsizlik kaydı olarak aşağıdaki hususlardan bir veya birkaçına karşı duyulan bir arzu etrafında toplanır. 1. Milli egemenlik, 2. Fiili veya varsanılan bir baskıdan kurtulmak, 3. Düşman işgalini veya sömürgeciliği ortadan kaldırmak, 4. Ekonomik veya sosyal tekamül, 5. Manevi çöküntüyü bertaraf etmek, 6. Dini belirti. B. Memleket içi faktörler mahalli olarak teşekkül edecek bir mukavemet hareketine sebep olabilecekleri gibi, kendi davalarını desteklemek için bir vasıta olarak böyle bir hareketi ortaya çıkarıp, himaye eden memleket dışı unsurlar da bir mukavemet hareketini telkin edebilirler. Çok defa başka bir memleket kendi gayelerine yardımcı olması için mahalli bir mukavemeti destekler ve bunu idareye teşebbüs eder. C. Mukavemet hareketleri. Davalarını meşru ve barışçı yollarla yürütemeyen, şiddetle tahrik edilmiş fertler arasında hoşnutsuzluk meydana gelmesiyle gelişmeye başlar. İnançları uğrunda hayatlarını tehlikeye koymayı göze alan bu fertlerin tutum ve inançları müsait şartlar altında aile gruplarına ve komşulara yayılır. Bütün bölgeler halkı kısa zamanda şumurlu bir gayrimemnun kitle halinde ortaya çıkabilir. Meşru müracaat yollarının kapanmasıyla memnuniyetsizlik muhalefet halini alır ve fertler gayri nizami faaliyetlere katılırlar. D. Kurulmuş düzen içinde yaşayan ve çalışan küçük muhalif gruplar yavaş yavaş gizli gayri nizami faaliyetleri yürüten yeraltı unsurları halinde uzuvlaşırlar. Yeraltı teşkillerine mensup üyeler birbirleriyle tanışıp mukavemet ruhu geliştikçe emin bölgelerde açık gerilla çeteleri teşekkül eder ve gayri nizami kuvvetin askeri kolunu meydana getirir. Gayri nizami faaliyet sahası tipik olarak şu şekilde genişler. Bir pasif karşı koyma, iki muhalefetin fert fert ifadesi, üç küçük sabotaj hareketleri, dört büyük sabotaj hareketleri, beş münferit şiddet hareketleri, altı müşekkel grup şiddet hareketleri. E. Fertler bir defa gayri nizami faaliyete katıldıktan sonra bağlılıklarında bir değişiklik olsa da genel olarak ya arkadaşlarının baskısı ya da mahalli makamca suçlu olarak tanınmış olmaları yüzünden mukavemet hareketlerindeki işlerine devam zorunda kalmaktadırlar. 5. Gayri nizami kuvvet kuruluşu. A. Gayri nizami kuvvetlerin kuruluşu maksada araziye halkın karakter ve yoğunluk derecesine, gıda, sıhhi ikmal maddeleri, silah ve teçhizatın mevcudiyetine, liderlik niteliğine, dış destek ve idarenin miktar ve mahiyetine ve kendilerine karşı kullanılan karşı tedbirlere göre değişir. Birlik ve unsurlar büyüklük itibariyle birkaç sabotajcı ile geniş destek teşkilli tümen veya daha büyük çapta müşekkel milis birlikleri arasında değişir. B. Büyük bir gayri nizami kuvvet kaydı olarak biri açık faaliyet gösteren gerilla unsuru, diğeri gizli faaliyette bulunan yeraltı unsuru olmak üzere iki müşekkel unsurdan terekküp eder. Büyük gerilla birliklerine mensup unsurlar genel olarak normal sivil işlerinden ayrılırlar. Halbuki küçük gerilla çetelerine mensup üyeler zaman zaman hem gerilla hem görünürde uysal vatandaşlardır. Yeraltı teşkilatı üyeleri umumiyetle sivil işlerini devam ettirirler. Her iki gruba mensup üyeler çok defa hiçbir grubun resmi üyesi olmadan istihbarat, kaçma ve kurtulma ve ikmal işlerine yardım sağlayan kimseler veya küçük gruplar tarafından desteklenirler. Bu gibi destek unsurları çok defa yeraltı teşkilatının bir parçası olarak kabul edilirler. Belirli bir şahıs iki veya daha çok teşkilatın bir üyesi olarak gayri nizami faaliyetin birçok çeşitlerine katılabilir. C. Gayri nizami kuvvetin yeraltı unsurları kendilerine karşı kullanılan karşı tedbirler bakımından faaliyetlerinin çoğunu sinsi bir şekilde yürütmek zorundadırlar. Bunlar çok defa bütün mukavemet sahalarında yer alırlar. Başarılı teşkiller güvenlik düşüncesiyle hücrelere bölünürler. Hücre teşkilatı bir üyenin düşman eline geçmesi halinde bütün teşkilatın tehlikeye düşmesini önler. D. Teşkilatlı gerilla birlikleri kaide olarak arazinin düşman kuvvet hareket kabiliyetlerini, gözetlemesini ve ateş gücü üstünlüğünü asgari hadde indirdiği bölgelerde bulunurlar. Bu birlikler hafif şekilde silahlanmış küçük gruplar ile geniş destek teşkilli tümen veya daha büyük çaptaki büyük milis birlikleri arasında değişir. Büyük teşkiller kaide olarak muharebe, adam öldürme ve tetiş, istihbarat ve düşman istihbaratına karşı koyma, sivil kontrol ve ikmal unsurlarını ihtiva eder. Gerilla birlikleri çeşitli kategoriye mensup şahıslardan meydana gelir. Aralarında 1. Sivil gönüllüler ve zorla bu işe sokulanlar, 2. Askeri komutan ve uzmanlar, 3. Asker kaçakları, 4. Faal harp zamanı kıtaları ile irtibatı kesilmiş veya kasten geride bırakılmış askeri şahıs veya küçük gruplar, firar etmiş harp esirleri, mecburi iniş yapmış havacılar bulunur. 6. Gayri nizami kuvvet faaliyetleri ve taktiği. A. Gayri nizami bir kuvvet üstün çatışma karşısında çok defa dağılıp yeniden taarruz için toplanacağına göre şaşırtıcı bir hedef gösterir. Bununla beraber bir gayri nizami kuvvetin gerilla unsurları genişleyip teşkilat, malzeme, eğitim, önderlik hususlarda nizami birliklerle eşit duruma yaklaştıkça kabiliyet ve imkanları ile taktikleri de değişir ve nizami birliklerin aynı olur. 1. Açık gayri nizami faaliyetler şu hususları içine alır. Umuma veya şahıslara ait malları, muhabere ve ulaştırma sistemlerini tahrip, askeri karargahlara, polis karakollarına, garnizonlara, konvoylara, devriyelere baskın ve pusu, adam öldürme, bombalama, silahlı soygunculuk, işkence, kötürüm hale getirme, adam kaçırma suretiyle tetiş, olayları tahrik, misilleme ve rehinelerin alıkonması, bir tesis, bölge, mahsul veya kolaylık tesisinden faydalanmayı önlemek maksadıyla kundakçılık, su baskını, kimyevi veya biyolojik maddelerin kullanılması ve diğer hareketler. 2. Sinsi gayri nizami faaliyetler şunlardır. Casusluk, sabotaj, propaganda ve yalan haber yayma, emirlerin geciktirilmesi veya yanlış istikamete sevk, sahte ve yanıltıcı emirler ve raporlar yayınlanması, adam öldürme, zorbalık, şantaj, hırsızlık, kalpazanlık, tetiş taarruzu için fertler bulup çıkarmak. B. Gayri nizami kuvvet taktiği değişik olup müşterek olan hususlar şunlardır. 1. Gerilla taktiği. Gerilla birliğinin kullandığı taktiğin gayesi düşmanı zayıflatmak ve halkın desteğini kazanmaktır. Gerilla taktiği herkesçe bilinen şu kaideye uyar. Düşman taarruz mu ediyor? Yok ol. Savunmada mı? Rahat verme. Çekilirse ya da zayıf tarafını gördüğün anda taarruz et. A. Gerilla taktiği esas itibariyle piyade tipi küçük birlik taktiği olup, doğru istihbarat, teferruatlı planlama ve prova, basit manevra taktiği, sürat, baskın, sızma, gece harekatında ihtisas ve düşman moralinin zayıflatılması gibi hususlardan tam manada faydalanır. Sürat izafi bir faktör olup çok defa taarruz bölgesine varmak için 2-3 gece cebri yürüyüş gibi hareketlerle yerine getirilir. Baskın, sürat, gizlilik, şüpheyi celbetmeyecek hedeflerin seçilmesi ve planlı şaşırtma gibi unsurların birleştirilmesiyle kazanılır. Sızma başarılı gerilla birliklerinin temel taktiklerinden biri olup, askeri birlikler tarafından işgal edilen bölgelere sızmada büyük ustalık gösterirler. Bir gerilla kuvveti gece harekatında ihtisas kazanmakla hava ve topçu taarruzuna karşı hassasiyetini büyük ölçüde azaltır. Düşman morali, devamlı taciz, şiddetli mücadele ruhu, taassup, nefis fedakarlığı ve propaganda, tehdit, şantaj, rüşvet gibi vasıtalarla zayıflatılır. B. Gerilla birliklerinin elinde topçu ve zırhlı silahlar nadiren bulunur. Bu durum gerilla kuvvetini teferruatlı muharebe ağırlığından kurtarır, arızalı arazide ve mükemmel bir arazide hareket kabiliyeti kazandırır ve sızma tatbikatını kolaylaştırır. Elde topçu bulunduğu takdirde münferit toplar gece mevziye sokulur, tahkim ve ustalıkla kamufle edilir. C. Kuşatılan veya çekilme yolları kesilen gerilla birlikleri ya zorla tek noktadan kaçıp kurtulmayı ya da dağılıp teker teker sıyrılmayı denerler. Her iki teşebbüsün de muvaffak olmaması halinde münferit gerillalar gizlenmeye veya uysal sivil halk arasına karışmaya çalışırlar. D. Gerilla üst bölgeleri gerillalar veya sivil destek unsurlarından mürekkep bir ikaz şebekesi tarafından dikkatle korunurlar. Sık sık yerleri değiştirilen ikaz istasyonları gerilla bölgesine gelen bütün yaklaşma yollarını göz altında bulundurur. 2. Yeraltı unsurları taktiği. Yeraltı unsurlarının kullandığı taktik gerilla taktiğindeki aynı sonuçları elde etmek maksadına güder. A. Yeraltı teşkilleri. Vahitlere kolaylıkla aldanan halk gruplarına telkinde bulunmaya ve bunları tatlı dille ikna suretiyle iştiraklerini sağlamaya, diğerlerini tethiş taktiğiyle iştirake zorlamaya çalışırlar. B. Casusluk ve sabotaj bütün yeraltı gruplarında yaygındır. C. Adam öldürme ve bombalama gibi tethiş taarruzlarından gerginlik yaratmak ve askeri veya polis kontrolünü azaltmak maksadıyla kullanılır. D. Propaganda, yalan haberler çıkarmak, beyanname ve afişler dağıtmak ve mümkünse yayın maksadıyla gizli radyo istasyonları çalıştırmak suretiyle yapılır. E. Fesat taktiği. Karaborsa faaliyetlerinin genişletilmesi, gösteri, ayaklanma, grev hareketlerinin teşviki ve çalışma hızının ağırlaştırılması hususlarını içine alır. 3. Açık ve sinsi faaliyetler. Açık ve sinsi faaliyetlerden faal harp esnasında ve işgal durumlarında düşman muharip birliklerine esas görevlerini tahsisten alıkoymak üzere faydalanılır. 7. Politik faaliyetler. A. Gayri nizami kuvvetlere karşı harekat özellikle soğuk harp harekatı sırasında politik bakımdan çok kararsız bir mahiyet arz eder. Tahsis edilen görevlerin şumulü ve mahiyeti ile komutanların verecekleri kararlar politik durumlara normal askeri harekattakinden daha geniş ölçüde önem verir. B. Gayri nizami kuvvetlere karşı harekatta bulunan bir yabancı askeri kuvvetin mevcudiyeti düşman siyasi propagandası tarafından devamlı surette istismar edilir. 8. Coğrafi faktörler. A. Bu tip harekatın yapılacağı sahanın genişliği sıkı surette kontrolüne imkan olmayan geniş bölgeler meydana gelmesine sebep olur. Bu gibi bölgeler dağınık şekilde meskun bulundukları ya da halktan dost olmayan unsurları ihtiva ettikleri takdirde düşman bir mukavemet harekatının gelişmesine müsait bölgeler halini alırlar. B. Dağlar, ormanlar ve bataklıklar gibi arızalı ve geçilmesi güç araziyi ihtiva eden bölgelerin kontrolü son derece güçtür ve bir gayri nizami kuvvet gerilla unsurlarının bu gibi yerlerde gelişmesi çok muhtemeldir. 9. Kuvvetlerin bağıntısı. A. ST-27-10, kara harbi hukukunda ifade edildiği gibi bir gerilla mensubu, Cenevre Anlaşması hükümlerine göre harp zamanı kanuni statüye sahiptir. Düşman eline geçtiği takdirde aşağıdaki şartlara uygun durum taşıyorsa, nizami bir harp esirinin gördüğü aynı muameleyi görür. Bir, aslarına karşı sorumlu bir şahsın komutası altında ise. 2, uzaktan fark edilebilecek sabit ve belirli bir işaret taşıyorsa. 3, açık olarak silah taşıyorsa. 4, harekat harp kanun ve adetlerine uygun olarak yürütülüyorsa. B. Bir gayri nizami kuvvetin yeraltı unsurları kaydı olarak kanuni statüye sahip değildirler. C. Bir müstevliye karşı mukavemet için silaha sarılan sivil gruplar muharip personel statüsüne girerler fakat işgal kuvvetlerine karşı ayaklanan işgal altındaki bölge halkı muharip personel statüsüne alınmazlar. Bununla beraber işgal kuvveti müşekkel mukavemeti önlemek ve gayri nizami faaliyetleri süratle ortadan kaldırmak suretiyle işgal durumunu gerçekleştirmek ve saydırmaktan sorumludur. Kara harbi hukuku ayrıca işgal kuvvetine karşı tedbirlere başvurmak ve halkı bu tedbirlere uygun şekilde harekete zorlamak yetkisi vermektedir. ST-27-10. D. Tarih kanuni statülerin gayri nizami kuvvet üyelerini pek az ilgilendirdiğini ve bunların gayri nizami faaliyetlere katılma kararlarında pek az müessir olduğunu göstermektedir. 18. ayrımın sonu. Sayfa 298.